Ayrım 78, sayfa 589, 71. bölüm, Manor House, 23 Kasım, 01.55.
Beni yine pencerenin kenarına götür evlat. Onlara bir daha bakmak istiyorum.
Hemen efendim. Griff Roosevelt'in iskemlesini yatak odasının yere kadar inen camlarına itti, sivrisinek telini kenara çekti. Camların dışında pişmiş topraktan çinilerle kaplı bir balkon, yine topraktan yapılma saksılar içinde çiçekler, hasır koltuklar ve bir masa görünüyordu. Bir kat aşağıdaki bahçede silahlı nöbetçiler karanlık çimlerin üzerinde devriye geziyordu. Birkaç yüz metre uzakta piramitlerin devasa gölgesi yükseliyor, sanki bütün gökyüzünü kaplıyordu.
Ne manzara değil mi Jim?
Başkan kişisel muhafızlarına hep ilk isimleriyle hitap eder, bu da onların çok hoşuna giderdi. Grift, görev bir yana, bu adam için canını vermeyecek tek bir koruma olmadığına emindi. Buna büyükelçi ve general odadan çıktıktan sonra vakit öldürmek için içeride bir kanepede oturmuş, elindeki dergileri karıştıran Howie Anderson da dahildi.
Evet efendim, gerçekten de öyle.
Biliyor musun, bu kadar heyecan yaşlı biri için iyi değil. Dünyanın yedi harikasından biri kapımın eşiğinde. Onların yanında beni öldürmeye çalışan bir grup Alman komandosu. İlginç bir yolculuk oldu diyebiliriz sanırım.
Grift gülümsedi. Haklısınız efendim ama general Almanların çoğunu yakalamış. Yatağa dönmek istiyor musunuz efendim?
Roosevelt uyandırıldığından beri huzursuz görünüyordu. Odanın sıcaklığı onu rahatsız etmişti. Tavanda dönen vantilatör de odadaki boğucu havayı dağıtamıyordu.
Zaten kalktım. Hiç olmazsa biraz evrak okurum. Bana çantamı getir lütfencim.
Nasıl isterseniz efendim. Grip tekerlekli iskemleyi pencereden uzaklaştırdı. Sinek telini tekrar yerleştirdi ve gidip evrak çantasını getirdi. Deneyimleri ona, başkanın gece yarısı uyandırılması durumunda bir daha uyuyabilmesi için saatler geçmesi gerektiğini söylüyordu.
Başka bir arzunuz var mı efendim?
Hepsi bu kadar.
Peki efendim.
Grift yatak odasının kapısına gitti, alışkanlığına uyup geriye baktı.
Her şeyin yolunda olduğundan emin misiniz efendim?
Her şey yolunda. Roosevelt yanından hiç ayırmadığı madeni çanı gösterdi.
Bir şeye ihtiyacım olursa çalarım.
Çantasını açarken birden yüzünde düşünceli bir ifade göründü. İçini çekti, burnundaki gözlükleri düzeltti, gözleri içinde taşıdığı acıyı gösterirmiş gibi gölgelendi.
Biliyor musun? Yazık oldu. Çok yazık.
Efendim?
Bütün o ölenler, Almanlar da dahil. Bu kadar çok genç insanın boşuna ölüyor olması beni çok üzüyor.
Sanırım bu da savaşın bedeli efendim.
Ama çok yüksek bir bedel evlat.
02.15 Weaver ayağının altındaki gaz pedalını kökledi. Eski Hummer'ın motoru homurdandı, tekerlekler çöl yolunun üzerinde bir toz bulutu saldı, amortisörlerden garip sesler gelmeye başladı.
5 dakika sonra Nazlatüs Saman'a varmış olmamız gerekir.
Bu hurdanın motoru yanmaz ya da lastiği patlamazsa demek istiyorsun. Weaver gözlerini mavi farların güçlükle aydınlattığı önündeki yoldan ayırmamaya gayret ederek konuştu.
Anlattıklarına bakılırsa dostun Schellenberg çok karanlık bir tip.
Bu onun için bir oyundan farksız Harry. İnsan hayatının onun için pek bir önemi yoktur.
Babana ve oğluna olanlara gerçekten üzüldüm Jack.
Holder cevap olarak başını sallamakla yetindi. Gözleri pişmanlık doluydu. Döndü, arka camdan baktı. Saatte 80 kilometre hızla ilerlerken geride bıraktıkları toz bulutu bir şeyler görmesini engelliyordu. Kapıyı açtı, çıkmaya hazırlandı.
Şu çukurlara biraz dikkat et. Arabadan düşmek istemiyorum.
Ne?
Peşimizde kimse var mı? Öğrenmem lazım. Ayağının birini basamağa koy.
Kapıyı açtı, becerebildiği kadar dışarı sarktı. Toz bulutunun arasından iki mavi ışık gördü. Tekrar kendini arabanın içine çekip kapıyı kapadı.
Yalnız değiliz herhalde. Arkadaşın sensin ensemizde. Aşağı yukarı 2 kilometre gerimizde.
Sıkı tutun.
Buradan sonrası çok eğlenceli olacak.
Weaver gaz pedalını döşemeye yapıştırdı. Lastikler kaydı, tutundu. Hummer'ın motoru kudurmuş bir hayvan gibi böğürdü.
02.16 Galiba onları gördüm. Sanson yolcu koltuğunda ayağa kalkmış, gözüne kum gözlükleri takmıştı. Çukur ve tümseklerle dolu yolda sıçrayıp duran cipten düşmemek için ön pencereye sıkı sıkı tutunuyordu. Çeyrek ay ışığı altında çöl gümüş rengindeydi ama 2 kilometre kadar önlerinden yükselen toz bulutunu görebiliyordu. Arkada oturan binbaşı da kum gözlüklerinin gerisinden baktı.
''Bence de önümüzdeki araba efendim.''
''Aynı fikirdeyim.'' diye cevap verdi Sanson.
İçindekilerinde Weaver ve Holder olduklarına iddiaya girerim.
Teğmen Kane'in otele zamanında haber verebildiğini umarım. Sanson koltuğa oturdu. Yüzü ter içindeydi. Helen Kane ve adamları bir kamyona doldurmuş, bir telefon bulabilmek için Kahire'ye doğru göndermişti.
Eğer haber veremediyse Berlin caddelerinde zafer yürüyüşünü başka bir bahara bırakmamız gerekecek.
Şoförün omzuna vurdu.
Kökle evlat.
02:17 Çukurun dibine uzandı, göğsündeki çarpıntının ve avuçlarındaki terin farkındaydı. 50 metre öteden geçen nöbetçileri gördü. Adamlar uzaklaştığında ayağa kalkıp üniformasını silkeledi, çalıların arasından çıktı ve otele doğru yürüdü. Daha 20 adım bile atmadan M1 tüfeklerini omuzlarına asmış, devriye gezen 2 asker gördü. Elini Luger'in kabzasına götürdü ama askerler selam vererek geçti. Bir saniye kadar Teğmen üniforması giymiş olduğunu unutmuştu. Selama karşılık vermeden kısa süren bir paniğe kapıldı. Nöbetçilerden biri şaşkınlığını gördü, durup geri geldi.
''Yolunda gitmeyen bir şey mi var Teğmen'im?''
''Biraz temiz havaya ihtiyacım vardı onbaşı. Otelin içi çok sıcak. Yine de teşekkür ederim.'' Onbaşı şüpheli gözlerle bakmaya devam ediyordu. Rachel bakışlarını adamın baktığı yere çevirdiğinde üniformasının eteğinin toz içinde olduğunu gördü ve silkeledi. Onbaşı kaşlarını çattı, bir açıklama bekliyormuş gibiydi.
''Biraz gözlerim karardı ve oturmak zorunda kaldım. Şimdi çok daha iyiyim.''
Onbaşı üniformadaki yeşil istihbarat kokartını gördü. Kuşkusu geçer gibi oldu. Tekrar selam verdi.
''Eğer yardıma ihtiyacınız varsa teğmenim ya da sizi bir doktora götürmemizi isterseniz çekinmeden söyleyin.''
''Çok naziksiniz onbaşı. Teşekkür ederim ama kendimi iyi hissediyorum.'' Kamyon dar yolda gürültüyle ilerliyordu. Yüksek duvarlı, özel bir villaya yaklaştığında yavaşladı ve Helen Kane bağırdı.
''Dur!''
Şoför motoru boşta çalıştırmaya devam etti. Helen kabinden aşağıya atladı. Yanında stenli bir çavuşla asma kilit takılmış demir kapıya yaklaştılar. Kapının parmaklıkları arasından bahçedeki küçük havuz ve palmiye ağaçları gözüküyordu. Villanın pancurları kapalıydı. Hiç ışık görülmüyordu. Her yer ıssızdı. Kapının yanında bir zincir gördü. Birkaç kez çekti ve uzaklarda bir yerde çalan bir çanın sesini duydu.
''Evde kimse yok gibi teğmenim.''
''Olmalı.'' dedi Helen Kane. Bu son 10 dakika içinde kapısını çaldıkları ikinci evdi. Nil'in gize kıyılarındaki villaların varlıklı kahirelerin yazlıkları olduğunu biliyordu. Genellikle hafta içinde evlerde hizmetçilerden başka kimse bulunmazdı. Birinci villada evin yaşlı kahyasını uyandırmayı başarmışlar ama şaşkın adamdan evde telefon bulunmadığını öğrenmişlerdi. Umutsuzca zinciri çekti ve kilitli kapıyı sarstı. Çavuş bahçeyi inceliyordu. Daha sonra uzağa, yola baktı.
''Görünürde telefon direği falan yok teğmenim. Bu villada da telefon yok sanırım.''
''Bir telefon bulmamız gerek.'' Helen umutsuzca karanlık yola baktı. Hemen kararını verdi ve kamyona doğru koştu.
3 kilometre ötede, İngiliz Köprüsü yakınlarında bir karakol var. Oraya gitmeliyiz.
Weaver, Nazla Tüssaman'a yıldırım gibi girdi. Hamber, köyün bozuk yolları üzerinde savruldu. Köy, motor sesini duyup da kaçışan köpekler dışında ıssızdı. Hızla Sphinx'in yanından geçip piramitlere yöneldi. Biraz sonra yolu kapayan kırmızı-beyaz polis bariyerine vardılar. Frenlere asıldı, Holder arabadan fırladı.
''Ben açarım.''
Bariyeri kaldırırken nöbetçi kulübesinde ağzında bir tıkaç kendinden geçmiş yatan elleri bağlı polisi gördü. Adamın nabzını kontrol etti, arabaya koştu. Weaver hızlanırken atladı.
''Ne olmuş?''
''Buradan geçmişler, nöbetçinin işi bitmiş.'' Tepeyi gösterdi.
''Ben sana dur diyene kadar dümdüz git.''
Sanson 2 dakika sonra peşlerinden köye girdi. Her yer sakindi. Görünürde Weaver'ın arabası yoktu. Heyecanla şoföre ''Tepeye kadar devam et.'' diye bağırdı ve Sphinx'in yanından geçen yolu gösterdi. Nöbetçi kulübesine ve havaya kalkmış bariyere vardıklarında şoföre yavaşlamasını söyledi. Ağzı tıkaçlı ve bağlı polis memurunu gördü. Gözleriyle harabelerin ve piramitlerin gölgelerini araştırdı. Öfkeden patlayacak gibiydi. Hangi cehenneme gittiler?
O tüneli aramamız gerekmez mi efendim? Diye sordu binbaşı.
Zamanımız yok. Şimdi sırası değil. Kadın bizden çok önde. Eğer mesajımız yerine ulaşmadıysa başımız belada demektir.
Sensin tabancasını çekti. Şoförün omzuna vurdu.
Doğru otele. Mümkün olduğu kadar hızlı. Rachel Stern'in görüldüğü yerde vurulmasını istiyorum.
Ayrım sonu. Sayfa 594.